Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda İhlas ve Niyet hadislerini okuyoruz. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük gazvesinden döndüğümüz sırada şöyle buyurdu. Medine'de bizden geriye kalan öyle kimseler vardır ki bir dağ yoluna, bir vadiye girdiğimizde onlar da bizimle yürüyormuş gibi sevap kazanırlar. Çünkü onları bir takım özürleri alıkoymuştur. Bu hadisi bizlere rivayet eden Enes bin Malik radıyallahu anh Medineli Ensar'dan. Daha 10 yaşında bir çocukken Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret etmişlerdi. Annesi Ümmü Süleym, Enes'in annesi, onu elinden tutarak Resulullah Efendimiz'e getirdi. Enes'in iyi bir çocuk olduğunu söyleyerek onu Efendimiz'in hizmetine verdi. Çok akıllı, firasetli bir hanım Ümmü Süleym. Kocası Ebu Talha'nın Müslüman olmasına, hidayetine sebep oluyor. Ve malıyla, canıyla, yani varlıklı da bir aile, hem malını infak ediyor, hem kendisi Resulullah'a hizmet ediyor, hem de gelip çocuğunu infak ediyor. Enes diyor, akıllı bir çocuktur, size hizmet etsin. Sizin yanınızda bulunsun, işlerinizi görsün. Enes akşama kadar Peygamber Efendimiz yanında bulunur. Akşam olunca da Kuba'daki evlerine giderdi. Yarım saatlik bir yol Medine'ye. Efendimiz yanında pek çok savaşlara katıldı. Peygamber Efendimiz çok zeki bir çocuk olan Enes'i pek severdi. Yani savaşa katıldığında yaşı 15, 16, 17, 15'ten aşağısına Efendimiz müsaade etmemişti. 15 yaşından 20 yaşına kadar Efendimiz'e savaşlara katıldı. Sonra Efendimiz vefat etti. Enes'in söylediğine göre kendisine yavrucuğum diye seslenir Peygamber Efendimiz. Onu hiç azarlamaz. Beğenmediği bir iş yapsa bile bunun için böyle yaptın demezdi. Bunun için böyle yaptın, bunun için böyle yapmadın. Böyle azarlaması olmazdı. Zaman zaman ona espriler yapar, takılırdı. İki kulaklı anlamına zül üzüneyn diye takılırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes'e uzun ömürlü, çok çocuklu ve varlıklı olması için dua etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes'e dua ediyor. Allah'ım diyor, onun ömrünü uzun eyle, evlatlarını çok eyle. Zengin eyle, malını çok eyle ve cennetine koy diye. Efendimizin duası aynen gerçekleşti. Enes 100 yılı aşkın bir hayat sürdü. Efendimizden sonra 180 küsur sene yaşamış. Pek çok çocuğu, torunu ve serveti oldu. İnşallah son duası da, cennete girme duası da kabul olur inşallah. Resul-i Ekrem'den duyup öğrendiği mükerrerleriyle birlikte 2286 rivayetle en çok hadis bilen 7 sahabinin üçüncüsü oldu. En çok hadis rivayet eden sahabilerin birincisi Ebu Hureyre Hazretleri. Okuma yazması olduğu için duyduğu hadisleri yazardı. Hazreti Enes yazıyormuş. Bu rivayetleri Medine'de ve daha sonra yerleştiği Basra'da yüzlerce talebesine öğretti. Basra'ya gidiyor. Sahabe-i kiram dünyanın her tarafına dağılmış İslam'ı tebliğ için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en iyi tanıyanlardan biri olduğu için tıpkı Resul-i Ekrem Efendimiz gibi yaşar, onun gibi namaz kılardı. Allah Resulüne ait bir çubuğu ve onun bir saç telini hep yanında taşırdı. Efendimiz'e ait bir iki hatırayı, bir çubuğu ve saç telini hep yanında taşırdı. Öldüğü zaman bu çubuk vasiyeti üzerine kabirde yanına, Efendimiz'in saç teli de dilinin altına kondu. Efendimiz'in saç telini dilimin altına koyun. Bu çubuğu da mezarda yanıma koyun diye vasiyet etmiş. Enes'in annesi Ümmü Süleym ile üvey babası Ebu Talha ileri gelen ashab-ı kiramdandı. Önde gelenlerden. Peygamber Efendimiz onların evine sık sık uğrar. Orada nafile namaz kıldırır. Ümmü Süleym'in yemeğini yer. Evlerinde öğle uykusuna yatar. Kaylule. Hayır dua ederdi onlara zaman zaman. Enes radıyallahu anh hicretin 93. yılında 103 yaşında Basra'da vefat etti. Allah ondan razı olsun. Demek ki Basra'da bugünkü Irak'ta kabri Enes bin Malik radıyallahu anh'ın. bize naklettiği hadis-i şerif neydi? Efendimiz ile diyor Tebük gazvesine döndüğümüz sırada, Tebük gazvesine gittik, dönerken Medine'de bizden geride kalan öyle kimseler vardı ki diyor Efendimiz, bir dağ yoluna, bir vadiye girdiğimizde onlar da bizimle yürüyormuş gibi sevap kazanırlar. Çünkü onları bu yolculuktan, bu seferden özürleri geri bırakmıştır. Yani niyetleri gazveye katılmaktı. Niyetleri cihad etmekti. Bu sebeple de Allah Teala onları niyetlerine göre cihad sevabı veriyor. Resul-i Ekrem Efendimizin hicretin 9. yılında yapılan Tebük gazvesinden dönerken söylediği bu hadis-i şerif, niyet ve ihlasın ehemmiyetini ortaya koymaktadır. Asr-ı Saadet'te bir savaş çıktığı zaman bütün sahabeler o savaşa katılmak için can atarlardı. Herkes kendi imkanlarıyla veya varlıklı Müslümanların yardımlarıyla savaşa hazırlanırdı. O da bir yani masrafı gerektiriyor. Bugünkü gibi bütün teçhizat devletten sağlanmıyor. O zaman atını, silahını, elbisesini, gıdasını kendisi hazırlıyor savaşçı. Cihad için kendisi hazırlıyor. Kendisi bulamazsa işte zengin Müslümanlar yardım ediyor. Hiç bulamayan gidemiyor. Böyle bir durum vardı. Maddi imkansızlıklar yüzünden savaşa katılamayanlar, bu ifadeyi işte bugün duyunca belki insanlar garipser. Yani maddi imkansızlıktan savaşa nasıl katılamaz? Gidersin orduya, ordunun silahı var, elbisesi var, botu var, her şey var. Gidersin, kumanyası var diye düşündün ama o zaman öyle değildi işte. Bu savaşa katılamayanlar büyük bir sevaptan mahrum kaldıklarını düşünerek üzülür, gözyaşı dökerlerdi. Bu defa da öyle olmuştu. Resul-i Kibriya'nın bu son gazvesine gidemeyenler hep İslam ordusunu düşünmüşler. Savaşa katılan bahtiyarların arasında olmayı hayal etmişlerdi. Ah diyor, şimdi ordu Resulullah'la Efendimiz'le birlikte gidiyor, sevap kazanıyor diye için için böyle üzülüyorlar ama kendileri gidemiyorlar. Her iki hadis-i şerifte de hastalıkları veya başka mazeretleri yüzünden savaşa katılamayan bazı Müslümanların savaşa katılan mücahitler gibi sevap kazanacakları ifade buyurulmaktadır. Benzer iki rivayet var. Zira ellerinden gelseydi onlar da savaşa gidecekler, nice eziyetlere katlanacaklar, hatta canlarını Allah yolunda seve seve vereceklerdi. Demek ki niyetleri öyle olduğu için Allah Teala onlara da cihat sevabını veriyor. Nisa suresinin 95. ayetinde bütün imkanlarını ortaya koyarak Allah yolunda savaşan kimselerle özürleri bulunmadığı halde savaşa gitmeyip evlerinde oturanların bir olmadığı söylenmekte, savaşanların ötekilerden üstün sayıldığı belirtilmektedir. Bu ayet-i kerime hadisimize ters düşmemektedir. Zira ayette mazeretsiz olarak savaşa gitmeyenlerden, burada ise mazereti sebebiyle savaşa gidemediği için üzülüp ağlayan mücahit ruhlu yiğitlerden söz edilmektedir. Niyet faktörü var ortada. İki grup arasında dağlar kadar fark vardır. Yani özürsüz olarak savaşa gitmeyip oturan ile savaşa giden bir değildir. Hani herkese farz değil. Diyelim ki savaş her zaman herkese farz olmaz. Böyle bir grup savaşa gittiğinde diğerlerinin üzerinden bu farziyet düşer. Ama öyle bir zor an gelir ki seferberlik dediğimiz nefir-i am denen Arapçada bütün herkesin katılması gereken, herkes çağrılır. Herkes eli silah tutan, sopa tutan, taş atabilen herkes bu işe katılsın. Herkes ne yapabiliyorsa yapsın diye. O zaman herkesin gitmesi gerekir. Böyle herkesin gitmesi gerekmediği durumlarda gidenle, savaşa gidenle gitmeyen biri olmaz. Ama gitmeye niyet olup da gidemeyen farklıdır. Onun niyetine göre sevabı Cenab-ı Hak katında durmaktadır. Allah yolunda cihad etmek, şehadet şerbetini kana kana içmek arzusuyla yanıp kavrulduğu halde maddi ve bedeni güçsüzlük yüzünden buna imkan bulamayanları korkaklık, tembellik veya rahatına düşkünlük gibi sebeplerle savaştan kaçanlardan ayıran husus, niyet, samimiyet ve ihlastır. İnsan Allah katında değerli kılan işte bu özelliklerdir. Efendimiz de herkes diyor, şehitliği niyeti de etsin mutlaka şehitliğe, yatağında ölse bile Allah'ına şehitlik sevabı verir. Ama hiç şehitliği istemeden ölürse bu diyor bir nifak alametidir, nifak vasfıdır. Bu vasıftan mümin uzak durmalı. Ya mümin Allah için çalışayım, hatta bu uğurda malımı, canımı vereyim diye böyle bir niyet taşımalı. Ama Cenab-ı Hak ne kadar nasip eder etmez, o farklı bir durum tabii ki. Allah yolunda savaşan kimsenin attığı her adım, yaptığı her davranış ona sevap kazandırır. Her saniyesi değerlidir. Allah katında makbul olan bir işi imkansızlıkları sebebiyle yapamayanlar, onu yapmayı ihlas ve samimiyetle arzu ettikleri takdirde yapmış gibi sevap kazanırlar. O zaman yani bir Müslüman elinden geldiği kadar en güzel işleri yapmaya, en güzel hayırları, iyilikleri yapmaya gayret etmeli. Elinden gelmeyen kısımları da niyet etmeli. Hayal etmeli. Şöyle de yapabilsem, planlar yapmalı. Şu imkanım olsa şunu da yapabilsem, eğer imkan bulursam şunu yapsam diye planlar kuracak ki onun da sevabını alır. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan bir rahmeti, merhameti, lütfu. Ebu Yezid, Ma'an İbni Yezid İbni Ahnes radıyallahu anhum şöyle demiş. Babam Yezid sadaka vermek üzere yanına birkaç dinar aldı ve onları Mescid-i Nebevi'de oturan birinin yanına koydu. Ben mescide uğrayak paraları aldım ve babama götürdüm. Küçük bakıyor ki babamın paraları orada diyor, unuttu herhalde, alıp babasına götürüyor. Babam vallahi ben onları sen alasın diye bırakmamıştım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek durumu arz ettim. Ya Resulullah böyle oldu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yezid sen niyet ettiğin sadaka sevabını kazandın. Ma'an aldığın para da senindir. Niyet ediyor. Sadaka olsun diye birisinin yanına koyuyor, namaz kılan birisini. O görmeden almadan oğlu gidip alıyor. Beni babamın parası zannediyor. Tabi sadaka verdim bilmiyorum. Efendimiz de buyuruyor ki o aldığın paralar senindir, tamam. Sen de diyor sadaka sevabını kazandın. Ma'an ibn Yezid ravi. Hadisin ravisi. Hadis-i şerifin ravisi olan Ebu Yezid Ma'an gibi hem kendisi hem babası hem de dedesi sahabi olan kimseler pek azdır. Demek ki ailecek sahabi olmuşlar. Hele bunlar gibi İslam'ı kabul ettikten sonra dede, oğul, torun üçü birden Bedir Savaşı'na katılan bir başka talihli yoktur. Yani sahabenin ailesi hepsi aynı anda Müslüman olamamış. Bir kısmı gecikmiş, bir kısmı erken olmuş, bir kısmı hiç olamamış, Allah korusun. Ama bazı ailelere Cenab-ı Hak lütfetmiş. İşte bu ailede öyle dedesi, oğlu, torunu Müslüman ve üçü de Bedir'e katılmış. Bu hadis-i şerifin Sahih Buhari'de bulunup da Riyaz-ı Salihine alınmayan kısmında belirtildiğine göre, biraz daha uzunmuş demek ki, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Ma'an için bir kıza dünür olmuş ve onları evlendirmiştir. Hazreti Ömer'in kendisine çok değer verdiği Ma'an önce Kufe'de sonra Mısır ve Şam'da yaşamış. 64 yılında Hicri 64 miladi 683 senesinde vefat etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 5 hadis rivayet eden Ma'an'ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Radiyallahu anhum ecmain. Hadis-i şerifte yine niyetin önemi ifade ediliyor. Niyet, ihlas, samimiyet. Ma'an'ın babası Yezid, mescitte oturan bir sahabinin yanına muhtaçlara vermesi için bir miktar para bırakmıştı. Fakir olan, üstelik o parayı kimin bıraktığını bilmeyen oğlu, böyle bir yardıma ihtiyacı olduğu için parayı oradan almıştı. Babası durumu öğrenince sadakasının boşa gittiğini düşünerek o parayı sana vermek isteseydim getirir verdim. Ben onu sadaka niyetiyle mescide bıraktım, sen almayaydın diye oğluna çıkıştı. Bu parayı alıp harcamasının hiçbir sakıncası olmadığını düşünen Ma'an babasıyla birlikte Resul-i Ekrem Efendimiz'in huzuru alilerine gelerek meseleyi arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma'an'ı haklı buldu. İhtiyacı var madem onu al diyor, kullan, o senindir. Baban da sadaka sevabını almıştır. Hatta akrabaya sadaka da iki kat sevap. Hem akrabaya bakıp gözetme sevabı hem de sadaka sevabı. Ama burada babanın oğluna vermesi tabi bakmakla yükümlü olduğu için belki buradan endişe etmiştir sadaka yerine geçmez diye. Ama niyetine göre Allah ona sadaka sevabı vereceğini Efendimiz bildiriyor. Hadis-i şeriflerde üzerinde genişçe durulan konulardan biri aile fertlerine verilen sadakanın son derece makbul olduğudur. Bu tür harcamaların değeri, önemi ve sevabı hadis-i şeriflerde anlatılmış. Bizlere iki katı olduğu sevabı bildirilmiş. Görülüyor ki sadaka veren için önemli olan parasını Allah yolunda harcamaya niyet etmesidir. yaptığı yardım sadaka alması gereken birinin eline geçse bile sadaka almaması gereken. Yani parayı ihlaslı Allah için veriyorsa ama gidiyorsa uygun olmayan birisinin eline düşüyor. Sadaka almaması gereken birinin eline geçse bile o niyeti sebebiyle sevap kazanmış olur. Sadaka nafile bir ibadet olduğu için bir mümin onu kendilerine bakmak zorunda olduğu kimselere, mesela babasına, dedesine, oğluna, kızına, hatta torununa verebilir. Sadaka nafile bir ibadet olduğu için bir mümin onu kendilerine bakmak zorunda olduğu kimselere, yani babasına, dedesine, oğluna, kızına, torununa verebilir. Zekat olsa olmaz bunlar ama sadaka olur. Ancak zekatı kendisine bu kadar yakın olanlara veremez. Zaten onlara bakmakla yükümlü. Sadaka bizzat verilebileceği gibi bir vekil aracılığıyla da verilebilir. Sahabinin yaptığı gibi bir mescitteki birisine veriyor, sen bunları dağıt diye. Vekil eliyle verdiği takdirde nafile ibadetlerde özellikle aranan iyiliği gizli yapma esasına da uyulmuş olur. Vekille sadaka versen kendini de gizlemiş olursun, daha güzel olur. Sadaka verirken Allah rızası için vermeye niyet etmek şarttır. Allah rızası için vermek gerekiyor. İhlasla. Sadakalar insanın en yakınına verilebilir. Sadakalar bir vekil vasıtasıyla da verilebilir. Bir vakfa, bir derneğe, bir şahsa verebilirsin. O senin adına verebilir. Ashab-ı kiramın hayatında mescitlerin önemli yeri vardı. Sadaka vermek için bile mescitten faydalanırlardı. Mescide gelirlerdi. Hatta hurma dallarından getirip mescidin duvarına koyan, oradan ihtiyacı olanlar yesin diye getiren sahabiler devamlı olurmuş. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı yılında Mekke'de yakalandığım şiddetli bir hastalık sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldiler. Ona, ya Resulullah, gördüğün gibi çok rahatsızlandım. Henüz daha Mekke'deler, Medine'ye dönmemişler. Ben zengin bir adamım. Bir kızımdan başka mirasım da yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı diye sordum. Öleceğim herhalde diyor. Malımın 1/3'ünü dağıtayım, 1/3 de kızıma kalsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyuruyor. Yarısını dağıtayım mı? Hayır. Ya 1/3'üne ne buyurursunuz ya Resulullah? 1/3'ünü de dağıt, hatta o bile çok. Çok ama diyor, 1/3'ünü de infak edebilirsin. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da halka avuç açtırmaktan hayırlıdır. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken, zevcenin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinin sevabını alacaksın. Allah için insan ailesine yaptığı harcamalarda, işte hanımına sevgisinden, muhabbetinden dolayı onun ağzına verdiği bir lokmaya da sevap kazanacak. Sa'd bin Ebi Vakkas, ya Resulullah, arkadaşlarım gidip de ben kalacak mıyım diyor. Onlar tekrar Medine'ye dönecek. Ben Mekke'de mi kalacağım? Mekke'li ama artık hicret ettiği için hicret yurduna gitmek istiyor. Çünkü o zaman sevabı daha çok olacak. Hayır, sen burada kalmayacaksın diyor Efendimiz. Allah rızası için güzel işler yaparak yükseleceksin. Allah'tan öyle umuyorum ki daha nice yıllar yaşayarak kimi insanlar senden fayda, kimileri de zarar görecek. Müslümanlar fayda görecek, kafirler zarar görecek. Sonra Efendimiz dua ediyor. Allah'ım, ashabımın hicretini tamamla. Yani Mekke'den Medine'ye gittiler, tekrar Mekke'de onların ruhunu kabzetme ki hicretleri tam olsun. Onları geri döndürüp hicretlerini yarım bırakma. Acınacak durumda olan Sa'd ibn-i Havle'dir buyurdu. Bu sözleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn-i Havle'nin Mekke'de ölmesine üzüldüğünü ifade etti. Bu sahabi Mekke'de vefat etmiş. Efendimiz ona üzüldüğünü bildiriyor. Hazreti Sa'd cennetlik oldukları Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenen 10 bahtiyar sahabiden biridir. Onu bir hadiste saydığı için bunlar meşhur. Yoksa bunların dışında da Efendimizin tek tek müjdelediği başka sahabiler de var. Kureyş kabilesinden ve Beni Zühre soyundandır. Efendimizin annesi Hazreti Amine de Beni Zühre'dendi. Dayı, onun için dayı deniyor. Sa'd bin Ebi Vakkas benim dayımdır diyor Efendimiz. Annesinin kabilesine olduğu için. Onun İslam'la ilk şereflenen sahabelerin 5. veya 7. olduğu söylenir. 5 veya 7. ilk Müslümanlardan Sa'd bin Ebi Vakkas. Müslüman olduğu zaman daha 17 yaşında bir delikanlıydı. Bu halini Müslüman olduğumda yüzümde henüz tüy yoktu diye anlatmıştır. Henüz sakallarım çıkmamıştı. Onun bu vasfı da Allah yolunda ilk ok atan diğer bir vasfı ve ilk kan döken kimse olmazdır. Savaşlarda ilk ok atan sahabi olmuş, genç ve ilk kan döken, kafirin kanını döken İslam için sahabi olmuş. Bu olay da şöyle olmuş. Sa'd radıyallahu anh İslam'ı kabul ettiği zaman müşriklerden biri ona hakaret etti. O da bir devenin çene kemiğini kaptığı gibi adamın başını yardı. Allah yolunda yere düşen ilk kan bu oldu. Uhud gazvesinde düşmana 1000 ok attı. Bu şeyde anlatılıyor. Yani Müslümanlar ilk günler namaz kılmak için çıkıyorlar Mekke'nin dışına. Gizli yerlerde namaz kılıyorlar derken bir grup müşrik bunları takip edip peşlerinden geliyor. Kavga çıkarıyorlar. O arbedede Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri'nin bir çene kemiğiyle bir kafirin kafasını yardığı rivayet ediliyor. Uhud'da 1000 ok atmış. Bu savaşta Resul-i Kibriya Efendimiz ona bir yandan ok veriyor, bir yandan da anam babam sana feda olsun. Ey Sa'd at buyururdu. Bütün savaşlarda Resulullah Efendimiz yanında ayrılmadı ve onun daha nice hayırlı dualarını aldı. Allah'ım onun okunu isabetli kıldır, duasını kabul eyle diye Efendimiz'in duaları var. Onun başarılarını artıran Efendimiz'in Ya Rabbi onu okunu doğrult, duasını kabul et şeklindeki niyazlarıdır. Bu sebepledir ki Hazreti Sa'd attığını vurur. Cenab-ı Hakk'a arz ettiği dualar kabul edilirdi. Dua etti mi kabul ediliyor. Savaş meydanlarında vuruyor. Bunu bilenler onun bedduasını almaktan korkarlardı. Resul-i Ekrem'in hadis-i şerifte haber verdiği mucize gerçekleşti ve nice ülkeler onun eliyle fethedilerek İslam diyarı oldu. Yani Mekke'den, Medine'den çıkıp böyle Irak, Suriye, İran, Bizans oralarda hep fetihler gerçekleştirdi. Sa'd bin Ebi Vakkas, Medain'in fethi, İran'ın fethi onun eliyle gerçekleşti. İran fatihlerinin ilki Kadisiye Savaşı'nın başkumandanı ve Küfe'nin kurucusu oydu. Kadisiye, Büyük Kadisiye Savaşı'nın başkumandanı İran'ın fethini gerçekleştiren savaş Küfe'yi de kuran sahabi. Daha sonra Küfe valisi oldu. Hazreti Ömer kendisinden sonraki halifeyi seçecek 6 kişilik heyette Sa'd'ı da görevlendirdi. Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazreti Osman şehit edildikten sonra bir köşeye çekildi ve hiçbir ara olaya karışmadı. Fitneler çıkınca kenara çekildi. Onun bu tutumunu Hazreti Ali şöyle değerlendirmişti. Sa'd ile Abdullah bin Ömer'in bu tarafsız davranışları çok yerindedir. Bu olaylarda bir köşeye çekilmekte günah varsa herhalde o günah küçüktür. Sevap varsa o da şüphesiz çok büyüktür. Çünkü bir tarafta Hazreti Ali Efendimiz bir tarafta karşı cephe mücadele veriyor. Bazı sahabiler ortada kalmış. Ne Hazreti Ali Efendimiz yanına gelmişler ne Hazreti Muaviye'nin yanına gitmişler. Hazreti Ali bunu takdir ediyor. Bu yerindedir diyor. Doğru bir davranıştır. Sa'd ibn Ebi Vakkas 80 yıldan fazla bir hayat sürdü. Hadis-i şerifte anlatılan olayın meydana geldiğinde sadece bir kızı olmakla beraber sonraları birkaç defa evlendi ve birçok çocuğu oldu. Nihayet hicretin 55. senesinde Medine'de hastalandı. Vefatının yaklaştığını hissedince sakladığı eski bir abayı getirterek benim kefenim bu olsun. Zira Bedir gazvesinde düşmanlarla çarpışırken üzerinde bu cübbe vardı. Şimdiye kadar onu bu maksatla saklamıştım dedi. Bedir çok faziletli bir harp. Oraya katılanların ehli Bedir, ashab-ı Bedir'in fazileti çok fazla. Dolayısıyla o elbisesini saklamış. Aşere-i Mübeşşere'den en son vefat eden o oldu. Rivayet ettiği 270 hadisin 15 tanesi hem Buhari'nin hem de Müslim'in sahihlerinde yer aldı. Radiyallahu anh. Hadis-i şerifte anlatılan olayın geçtiği veda haccı hicretin 10. yılında yapıldı. Bundan 3 ay kadar sonra da sevgili peygamberimiz Mevlasına kavuştu. Hadis-i şerifte bir kimsenin malının ne kadarını Allah rızasını dağıtmak üzere vasiyet edebileceği anlatılmaktadır. Görüldüğü üzere çocukları ve yakın miraslar bulunan bir kimse malının 3'te 1'inden fazlasını dağıtmak üzere vasiyet etmeyecektir. En fazla 3'te 1'ini vasiyet edebilir, infak edebilir. Gerisi mirasçıların hakkı. Uzak yakın hiçbir mirası bulunmayan kimsenin malının 3'te 1'inden fazlasını vasiyet edip edemeyeceği tartışmalıdır. Hanefilerle Malikler mirasçısı bulunmayan kimsenin bütün malını vasiyet edebileceğini söylemişler. Öteki mezhep imamlar da mirasçısı olmayanın mirasçısı Beytülmal'dir düşüncesiyle bu görüşe karşı çıkmışlardır. Şayet mirasçılar malın üçte birinden fazlasının vasiyet edilmesine itiraz etmezlerse, üçte birden fazlasını dağıtmakta hiçbir sakınca yoktur. Mirasçıların gönlü hoş ise, bizim ihtiyacımız yok, babamız hayır yapsın, annemiz hayır hasenet yapsın diyorsa o zaman dağıtabilir. Görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz varlıklı bir kimsenin malını hibe ve vasiyet ederken ölçülü davranmasını tavsiye etmektedir. Zengin bir kimsenin bütün malını fakir fukaraya dağıtması ilk bakışta cazip ve imrenilecek bir davranış gibi görülebilir. Fakat bir aile servetinin tamamen elden çıkmasına yol açan bu aşırılık, mirasa muhtaç olan birçok kimsenin zor durumda kalmasına sebep olabilir. İşte bunun için güzel dinimiz mirasçının elini tutmuş, ona en uygun davranışı tavsiye etmiş, geride kalanları düşünmeyi, onları kimseye muhtaç etmemeyi tavsiye etmiş. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın malını Allah rızası için harcamak istemesi, Peygamber Efendimiz'in de buna belli şartlarda izin vermesi, varlıklı kimselerin daha hayattayken iyilik yapmaları gerektiğini göstermektedir. Hayattayken infak etmek lazım. Çünkü o serveti dişiyle tırnağıyla kazanan adamın ölümüyle birlikte mirasçılar genellikle hayır yapmamakta, ellerine geçirdikleri o hazır malı har vurup harman savurarak harcayıp tüketmektedir. Kendi kazandıysa bir insan hayrını da yapsın yani. Başkası onun adına yapmıyor çünkü. İnsan aklı başındayken ve malın üzerinde istediği tasarrufu yapmaya sahipken onu en uygun yerlere harcamalı ve ahiretini daha dünyadayken kazanmalıdır. Bununla beraber yakın miraslar daima gözetilmeli, onların iyiliği düşünülmeli ve kimseye muhtaç olmamaları sağlanmalıdır. Hayır ve iyilik yapmanın çok çeşitli yolları bulunduğuna işaret eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna bir misal vermek istemiş. Misali de üzerinde her zaman önemli durduğu bir konudan seçmiştir. İnsanın hayat arkadaşı olan hanımıyla hoşça geçinmesi. Eşiyle iyi geçinmeye çalışan kimse hem hayat arkadaşını mutlu eder hem de kendisi mutlu olur. Yemek yerken eşini sevindirmek için onun ağzına verilen lokmayla bile hayır ve iyilik yapmış olacağını bildiriyor. Sadaka sevabı kazanacağını. Aile huzurunu sağlamak için yapılan benzeri davranışlar başkalarına ne kadar basit ve önemsiz gelirse gelsin, Allah rızasını kazanmak niyetiyle yapıldığı takdirde nafile bir ibadet sayılır ve insana sevap kazandırır. Hem ailenin huzuru, mutluluğu, muhabbeti artar, hem sevap kazanılmış olur. Böylece niyet ve ihlasın önemi bir kere daha ortaya çıkar. Aile fertlerini geçindirmek için uğraşıp didinen kimse önemli bir vazife yapmış, bu mesuliyetten kurtulmuş olur. Bu işi yaparken bir de Allah rızasını kazanmayı düşünmüşse hem vazifesini yapmış hem de sevap kazanmış olur. Yani insanın ailesini geçindirmek vazifesi, çalışması lazım. Ama bunu çalışırken bir de niyetim Allah için bu Allah'ın kullarını besleyeyim, büyüteyim, muhtaç durumda bırakmayayım derse iki sevap kazanmış oluyor. Hem sadaka sevabı hem de babalık vazifesini yapmış olmanın sevabı. Hadis-i şerifin sonunda görüldüğü üzere Sa'd bin Ebi Vakkas Peygamber Efendimiz'e özel bir soru sordu. Siz ashab ile Medine'ye döneceksiniz de ben burada ölüp kalacak mıyım? Ben bu şehirden Medine'ye Allah rızası için hicret etmiştim. Niyetim hicretti. Tekrar buraya dönmüş, burada ölmüş olmak istemiyorum. Şimdi burada ölüp kalırsam hicret sevabını yitirmiş olur muyum diye durumunu öğrenmek istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sa'd'ın ölüp ölmeyeceğini elbette bilemez tabii ki ama o esnada Allah Teala Resulüne bu sorunun cevabını bildirdi. Peygamberimize Kur'an dışında da vahiy geliyordu. Sünnet vahiy. Efendimiz'den bilgi. Elçi çünkü. Allah'ın elçisi ise ona zaman zaman böyle farklı bilgiler gelebilir. Kimse bunu kısıtlayamaz. Yani bazıları diyor ki Kur'an'dan başka vahiy gelmez, Kur'an'dan başka bir şey bilemez gibi. Böyle bir şey yok. Peygamberimizin Kur'an dışında vahiy aldığına, bilgi aldığına dair yüzlerce rivayet var, sahih rivayet var. Nebi Ekrem Efendimiz de Sa'd'ın bu hastalık yüzünden ölmeyeceğini, daha nice güzel hizmetler yapacağını söyleyerek bir mucizeyi orada gerçekleştirmiş oldu. Nitekim Hazreti Sa'd bu olaydan sonra 45 yıl daha yaşadı. İslam'a ve Müslümanlara pek çok hizmet etti. İran'ın fethi ne demek? Yani Müslümanlar fayda görüyor, düşmanlar zarar görüyor. Şunu iyi bilmek gerekir ki Peygamber Efendimiz'in geleceğe dönük haber vermesi onun gaybı bildiği anlamına gelmez. Tabii ki kendiliğinden bilemez hiçbir insan. Peygamber de bilemez. Sadece Allah kime bildirir, kime bildirmez. Onu düşünmek lazım. Cin suresinin 26. ayetinde belirtildiği üzere görünmeyen alemin, gaybın sırlarını sadece Allah Teala bilir ve bu sırlardan dilediği kadarını peygamberlerine bildirebilir. Resulullah Efendimizin acınacak durumda olan Sa'd ibn Havle'dir buyurduğu bu zat önce Habeşistan'a sonra Medine'ye hicret etmiş. Bedir, Uhud ve Hendek gazveleri başta olmak üzere birçok savaşa katılmış bir sahabidir. Veda haccı sırasında Mekke'de vefat etmiştir. Herkesin takdiri, kaderi farklı farklı tabii. Sahabiler Allah rızasını terk edip gittikleri bir yere geri dönüp orada ölmeyi doğru bulmazlar. Hicret ettikleri bir yere geri dönüp hicret ettikleri yerde ölmeyi arzu ederlerdi. Yani Mekke'den hicret ettiysek tekrar Mekke'de ölmeyelim artık. Medine'de vefat edelim. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın Mekke'de ölüp kalacak mıyım diye sorması üzerine Efendimizin onu adaşı olan ve bir müddet sonra Mekke'de vefat eden Sa'd ibn Havle'yi hatırlatması ve kaybettiği bazı sevaplar dolayısıyla onun adına üzülmesi burada görülüyor. Efendimiz Sa'd ibn Havle diyor burada vefat etti ona. Vah diyor. Allah'ım dua ediyoruz ashabımın hicretini tamamla diye. Resul-i Ekrem'in Hazreti Sa'd'ı ziyareti de önemli bir husus burada. Sahabilerin Efendimiz hasta olduklarını devamlı ziyaret ederdi. Onlarla ilgilenirdi. Kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.